Ve Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. Merhaba Levent Bey.
Merhabalar.
Bugün konuşmaya 1-2 saat önce çıkan en son haberle başlayalım. Avustralya hükümeti Manus adasında kalan ve insan hakları ihlal edilen mülteci adaylarına 70 milyon dolar tazminat ödeyecek. Sayıları 2000'e yakın mülteci adaylarının. Siz bu haberi nasıl karşıladınız?
Yanlış etap Bağdat'tan dönüyor. Yani o insanları orada o uzak hapishanelerde eziyet çektirilmesin diye muhalif kesimler bangır bangır bağırdı yıllardır. Hı hı. Bu arada İşçi Partisi olsun, koalisyon olsun o tutuk evlerini işletmesini sürdürerek güzel güzel oylar kazandılar, seçimler kazandılar. Ve kamuoyundaki o muhafazakar kesimleri, ırkçı kesimleri besleyen, onları hoşnut tutan politikalarını sürdürdüler. Şimdi de bizim vergilerimizden, kamunun cebinden oraya o insanlara tazminat ödenecek. Göç Bakanı Dutton suçu kabul etmiyoruz, sadece iş uzamasın diyor diyoruz dedi ama bizim cebimizden bu para niye çıkıyor, daha önceden niye tedbir alınmadı, bunu bakalım kimse açıklayacak mı bize?
Yani biraz daha vicdanlı olsalardı, biraz daha az muhafazakar kesimin sesini dinleselerdi, bize bu 70 milyon dolar bir de artı 20 milyon dolar kadar masraf, toplam neredeyse 90 milyona mal olmayacaktı diyorsunuz.
Kaldı ki o tutuk evlerini işleten özel firmalara ödenen milyonların da haddi hesabı yok. Onlar hepsi örtülü örtülü ödendi gitti.
Evet, bir de o var dediğiniz
tabii,
gibi.
Tabii. Bu arada insanların hayatı mahvoldu, çoğu öldü, intihar etti, orada eziyet gördüler, psikolojik sorunlar yaşayacaklar ömürlerin geri kalan bölümünde. Ne için? Sadece işte biz sıkı davrandık, buraya kimseyi sokmayız demek için. Buraya gelen göç, o tür teknelerle gelen insanlar Avustralya'nın sadece sorunu değil, dünyanın sorunu ve hiçbir hükümetin kabahati değil bir insanın buraya sığınmacı olarak gelmesi. Ama maalesef politikada böyle bir oyuna kurban gitti.
Politika sürekli oyunlara kurban gidiyor çünkü yine son bir haberle birlikte Avustralya'yı daha güvenilir yapmak için bu hafta içinde görüşülecek yasa tasarısıyla Avustralya vatandaşlığına geçiş süreci zorlaştırılacak. Örneğin vatandaşlık sınavı soruları daha zor olacak. Çok daha iyi İngilizce bilgisi istenecek. Ve 4 yıl beklemeleri istenecek başvurulanlardan. Peki sizce bu değişiklikler iyi mi? Yani daha da önemlisi planlandığı gibi buradaki terör olaylarını azaltıp güvenliği arttırır mı?
O tür önlemler tabii ki gerekli ama Göç Bakanı'nın bu açıklamaları yapmak için öne fırladığı ana dikkat edelim. İngiltere'deki saldırıları hemen peşinden kamuoyunda işte İslami teröristler üstümüze geliyor diye bir zaten genel bir ürkekliğin yaşandığı anda ortaya çıkıp bunları söyleyince onun anlamı farklı oldu tabii. Biz işte belli kesimleri adını herkes biliyor. Belli kesimleri buraya almayacağız, gelmelerini zorlaştıracağız anlamına geldi o çıkış. Öyle o şekilde sürdürülüyor. Onun mesajı belli yere gidiyor zaten.
Ha, o yüzden diyorsunuz o mesajı alanlarla birlikte Avustralya'ya bu konuda yapılan başvurular veya göçmenlerin buralı olması daha mı, nasıl bir mesajdan bahsediyorsunuz?
Öyle yani muhafazakar kesim Göç Bakanı bunu tam İngiltere'deki saldırıların peşinden söyleyince iyi işte bu Müslüman teröristleri buraya almamak için gerekenleri yapacaklar anlamı çıktı ondan. O mesaj gitti yerine, yoksa zaten her türlü vize başvurusu, göçmenlik başvurusu hepsinde zaten pek çok denetim söz konusu. Ki bakanın şu anki Danıştay'a tekabül eden Administrative Appeals Tribunal'ın kararlarını veto etme yetkisi evvelden vize başvurularında zaten vardı. Şimdi ek olarak vatandaşlık başvurularına da böyle bir hakkı olacağı ilan edildi. Hı hı. Ama bunun ilan ediliş şekli ve zamanlaması, Türkiye'deki tabirle zamanlaması manidar değil. Belli yerlere mesaj vermek için yapıldı.
Bir de İngilizce konusu var. Şimdi bu güvenliği arttıracak mı arttırmayacak mı konusunu bir kenara bırakırsak, İngilizce bilmeleri iyi bir şey değil mi göçmenlerin? Madem ki burada yaşayacaklar. O eskiden de hani İngilizce bilmeyen insanlar işe gidiyor, geliyor, çalışıyor. Bir dün birisinin söylediği gibi Avustralya ekonomisine katkıda bulunuyordu. Ama bundan sonra İngilizce bilmeleri gerekli değil mi sizce?
Tabii ki 30 sene önce buraya gelen göçmenler toplumumuzun ilk geldiği dönemlerde insanlar vidaları büyütmeye gelmişti buraya. Yani İngilizce bilmese de imalat sektöründe, mavi yakalı işlerde iş bulunabiliyordu. Şimdi o işler kalmadı. Kaldı ki sadece göçmenlerin değil, burada büyümüş, burada yetişmiş insanların bile artık çok daha eğitimli olması lazım iş gücünde düzgün bir yer alabilmek için. O anlamda İngilizce zaten dışarıdan gelen insanlar için çok ama çok gerekli. Kaldı ki burada büyüyen gençlerimiz için de öyle. Yani düzgün olmayan bir İngilizceyle okuma yazmayı iyi beceremeden, kendini ifade edemeden kimse düzgün iş bulamayacak. Bu konuda hükümet istediği kadar yasaları getirsin, bizim de bu konuda duyarlılığı artırmamız. Her tür gelen insanları, burada göçmen olan olmayan her hepimizin İngilizcemizi mümkün olduğunca en iyi düzeye getirmeye çalışmamız lazım.
Biraz önce politik oyunlar dediniz. Yine bir politik oyun konusuna geçiyorum. Bilim adamı Dr. Alan Finkel'ın elektrik, çevre, temiz enerji konularında hazırladığı rapor hükümete sunuldu. Ve bunun hükümete sunulmasıyla tartışmalar da başladı. Çünkü Dr. Finkel temiz enerji üretmek için bazı hedefler koyuyor. Ama Liberal Partisi üyeleri, özellikle Tony Abbott bazıları buna karşı geliyor. Sizce ne dersiniz, ne olacak?
Herhalde Finkel bu raporu hazırladığına pişman edilecek işin sonunda. Dün alınan bilgilere göre daha ziyade Liberal Parti içindeki parti meclisindeki tartışmalardan dışarı sızan
burada
haberlerden...
Burada bir dakika sizden rica ediyorum. Sesiniz biraz azaldı. Telefonu yaklaştırır mısınız biraz daha?
Evet. Parti yönetim kurulundaki toplantıdan gelen haberlere göre çok ciddi tartışmaların neredeyse kavga düzeyinde atışmaların olduğu ve neredeyse üçe bölündüğü partide üçte bire orandaki merkez karardaki üyenin parlamenterin Finkel'ın kararlarını desteklediği üçte birinin karşı çıktığı üçte birinin de çekimser kaldığı gibi bir tablo çıktı ortaya. Ve devamlı söylüyoruz, Liberal Parti içinde çok ciddi bölünmeler zaten var. Muhafazakar kanat ile ortaya merkeze yakın kanat arasında çok ciddi bir çekişme var. Ve enerji konusu bunların en çok tartışacağı mecra aslında. Çünkü belli ki fosil yakıtları destekleyen sektörlerin partilere yaptığı bağışları biliyoruz. Karbon salınımına umursamayan, işte eski fosil yakıtların yakılmasını destekleyen kesimler hep muhafazakarlığa tekabül ediyor. Her türlü kömür madenine onay veren ve sera gazlarının salınımını umursamayan, bunları yasalardan çıkartmaya çalışan kesimlerin kim oldukları belli. Burada çok ciddi bir çatışma var. Liberal Parti'de bunun nasıl çözümleneceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz.
Herhalde bir süre daha bu konu pek üzerine gidilmeden kalacak gibi görülüyor denilse bunda doğruluk payı var mı?
Tabii sadece Liberal Parti değil, hepimizi ilgilendiriyor bu konu. Kaldı ki enerji fiyatlarının daha ne kadar yükseleceği konusunda çok herkese endişelendiren haberler geliyor ki bu enerji fiyatlarının elektriğin, gazın pahalanacak olmasının falanca alınan kararla da bir ilgisi yok. Dünyada zaten enerji pahalanıyor ama bu arada dünyamız kavruluyor. Yani sıcaktan tarım yapılamayacak, dünyada çok ciddi iklim değişiklikleri olacak ve buna karşı önlemlerde çok çok gecikildi. Kaldı ki Amerika'daki yeni yönteminde tavrı göz önüne aldığında bu işin ciddiyeti çok önemli. Bu konuda her ülkenin, Avustralya'nın bile yani ölçek olarak küçük bir ülke bile olsak bu konuda önderlik yapması gerekiyor küresel ısınmanın önüne geçmek için.
Tabii bu arada hala climate deniers denilen bir grup var. Yani çevrede zarar yok, çevrede hiçbir değişiklik yok diyenler var. Onlar da sorun olmaya devam edecek mi sizce?
Edecek tabii. Yani Tony Abbott Başbakanlığı zamanında bir gün soğan yemişti. Sanıyorum artık bir günde kömür yiyecekler bunlar. Yani o kadar kömürü seven bir cenah var ki ortalıkta.
Evet.
İşte yani climate'a bir şey yok, hiçbir şey olmuyor diye. Hatta bir gün hatırlarsanız Paul Inhans'ın bir takım ekiple beraber gidip Great Barrier Reef'e bir şey olmadı demek için orada denize girdi ki Great Barrier Reef'in özellikle aramış bulmuş hiç beyazlanmadı, mercanların beyazlanmadığı bir yeri bulup orada bir çekim yapmışlardı. Bu kadar her şeyi akıntıya karşı kürek çekiyorlar. Aklın yolu bir, bilimin yolu bir, kamuoyunun tepkisi, piyasaların tercihi belli. Piyasalar da artık bankalarda, finans kuruluşlarda sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyorlar artık. kömürün, doğalgazın devri geçti. Ancak onlar işte ellerindeki parayla, güçle direniyorlar.
Aklın yolu bir dediğiniz gibi, bir de biraz önce dinleyicimizin dediği gibi vicdanlı olmak da önemli. Hem akıl hem vicdan kullanılsa, insanların istediği şekilde geleceğimize yönelik bir karar alsa, sanırım insanlar şaşkınlıktan o siyasetçilere büyük bir oranda destek vermezler mi sizce?
Tabii ki öyle. Kaldı ki bizim tercihlerimiz sadece seçim sandığında değil. Yani her türlü yaptığımız harcamalardaki biraz dikkatli olabilsek, İşte falanca banka yerine öbür banka, işte hangi şirket nereye yatırım yapıyor, fosil yakıtlara yatırım yapan kim, yapmayan kim, buna göre harcamalarınızı gözetmeye başlasak kamuoyu olarak gerçekten çok ciddi sonuçlara varır, ama bu konuda da bir tabii bilinçlenme gerekiyor.
Bir diğer konuda partilere yurt dışından yapılan bağışlar geçtiğimiz günlerin en önemli haberlerinden birisi oldu. ABC televizyonu tarafından gösterilen bir programda Çinli şirketlerin hem Liberal Partisi'ne hem İşçi Partisi'ne 2 yıl içinde 5 milyon doların üzerinde bağışta bulunduğu gösterildi. Şimdi birçok ülkede yabancı şirketlerin bağışta bulunması yasak. Sizce Avustralya'da da böyle mi olmalı?
Tabii ki. Yani nokta. Bunun yasak olması lazım. Kaldı ki o dediğiniz önceki hafta yayınlanan Four Corners'daki tek tük konuşulan politikacılar bile genel sorulduğunda bu iş ne olmalı, aslında olmamalı deyip sessizce oradan sıvışıyorlar, ama sonunda bu iş devam ediyor. Partilerin bu konuda çok ciddi çıkarı olduğu için bu iş bir türlü engellenemiyor. Yani yurt içinden yapılan bağışların bile şeffaflığı tartışma götürür bir konu, ama yani yurt dışından yapılan bağışların, partilere yapılan bağışların rüşvet olmadığını kamuoyuna kimse anlatamaz. Sokaktaki insan buna inanmaz. Hmm. İnanmıyor da zaten, hoşnutsuzluk bundan kaynaklanıyor. Yeri geldiğinde işte parlamenterlerin, işte sisteme inanç azaldı, parlamenterlere vatandaş güvenmiyor dendi. İşte bundan güvenmiyoruz. Biriniz kararlılıkla çıkın, tamam bizim partimiz artık yurt dışından bağış almayacak değil mi adam? Yani 100 milyon, 200 milyon, tamam o paralar tatlı, ama kamuoyunun da bir şekilde tatmin edilmesi lazım. Maalesef elbette, iki ana parti yapmıyor bunu.
Dediğiniz gibi sonra bir iş adamı, mesela Çin'den bir iş adamı, bir şirket niye 100 milyon dolar versin bir partiye? Elbette bir şey istiyordur karşılığında. O aptal istediği şey de kendi faydasınadır elbette.
Tabii biz vatandaş olarak aptal mıyız? Yani kim kime böyle bir şey için para verir? Kaldı ki Four Corners'daki biraz yaklaşılan nokta, tabii İşçi Partisi'ne özellikle yapılan bağışların işte Çin Komünist Parti kökenli bir takım kişi ve kuruluşlar da aracılığıyla getirildiği şeklinde bir güvenlik temelli bir endişeyi yansıttı o program. O da tabii işin bir yönü, ama yani bir takım rejimlerin desteği olsun, şey yok bilmem Adani'nin yaptığı bağışlar olsun Hindistan'dan ya da falanca kuruluşun, falanca konsorsiyum, bunların hepsi şeffaf olmalı, kamuoyu bilmeli ve o verilen paraların hemen peşinden alınan kararları da görebilmeliyiz.
Evet, gerçekten öyle. Avustralya halkının bunları bilmeye hakkı var. Aslında bu haber olduğunun ertesi günü bizim yaptığımız bir haberde bir Amerikalı, burada bulunan Amerikalı siyasetçi diyordu ki, ben bu haberi duyduğumda çok şaşırdım. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaktır diyordu. Hayretler içinde söylüyordu bunu.
Evet, yani biz de artık alıştık neredeyse, hayret etmiyoruz, ama hakikaten kabul edilemez bir şey bu. Kamuoyunun çok iradeli bir şekilde direnmesi ve bu yönde politikacılara baskı yapması lazım.
Şimdi biraz hassas bir konuya değineceğiz. Belki bazı dinleyicilerimizi kızdıracak veya üzecek. Bu arada Talkback için telefon numarasını vereyim. 1-300-799-626. İşsizlik ödemeleriyle ilgili birçok şehirde, birçok bölgelerle ilgili bir araştırma yapıldı. Örneğin Brisbane'da Logan semtinin en çok işsizlik parası alan kişiler olduğu haberlerde gösterildi. Bu Sydney'de Türklerin yoğunlukla oturduğu Auburn ve Blacktown semtleri olarak açıklandı ki bu ilk 10 içinde yer alıyor bu semt. Bu sizce ne anlama geliyor?
Şimdi önceki haftalarda vergi ödeyen, işte her semtin ödediği vergilere göre yapılan sınırlamalarda en alttaki bazı semtlerin...
Sesiniz yine gidiyor yavaş.
Yani bizim toplumumuzun oturduğu semtlerin de işte az vergi veren yerler olduğu konusu bir Mavra düzeyinde konuşmuştuk. O anlaşılır bir şey ama bu seferki istatistik biraz farklı. Hı hı. Bu sefer işsizlik ödemelerini suistimal eden semtler, yani Centrelink'ten işsizlik parası alıp da kendilerine önerilen ayda 5 tane iş görüşmesine gitmeyenlerin oranı gibi bir şey yapmışlar ve bu News Limited gazetelerinde oldukça abartılı bir şekilde verildi. Birinci numarada Queensland'de kabulcu ağzından Blacktown, bildiğinizden sıraların birinde Auburn var. Niye böyle bir haber çıkıyor? O semtleri bu tür aşağılamanın, oradaki insanların morali bozmanın, oraya yapılacak yatırımlarda bir takım onlara etki yapmanın niye gereği var? Bunu kimse açıklayamıyor tabii. Yani bir de bunlar tamamen politik şeyler. İşte toplumdaki belli ön yargıları kaşımaya yönelik. İşte bu insanlar işsizlik, yani onların işsizlik parası alıyorken bir de üstüne aşağılanmaları gerekiyormuş gibi öyle bir ön yargıya zemin hazırlayan bir şey bu. O anlamda çok tatsız. Yani böyle haberlerin çok ciddi üzerine gidilmesi lazım. Bu haberleri yayınlayanlara yayınlamalarının, niye şimdi yaptıklarının, işte niye böyle ballandırdıklarının açıklanmasının beklenmesi lazım. Yoksa böyle dibine gidilse işte vergi vermeyen şirketlere de, ona da buna da, onlara da yapılmalı yani.
Evet, gerçekten dediğiniz doğru. Vergi vermeyen şirketler de o zaman liste halinde çıkartılsın.
Yani üstüne gideceğiz diyorlar ve 5 sene için, yok işte ne bileyim 60-70 milyon dolar geri alınacak falan. Yani o söz edilen paralar o kadar komik, küçük miktarlar ki. Hı hı. Yani burada çok ciddi bir vergi toplayamama sorunu olan bu ülkede böyle konuların gündeme getirilmesi gerçekten talihsizlik.
Biraz konunun dışında gibi görülse de bence konuyla ilgili geçen gün okuduğum bir köşe yazısı, Avustralya'daki gazetelerden birinde okuduğum köşe yazısı şöyle diyordu: artık tüm ülkeleri, birçok toplumu simgeleyen tek şey the lack of kindness. Yani kibarlığın olmaması, insanların birbirini düşünmemesi, insanların birbirlerine artık iyi davranmaması diyordu. Burada biraz doğruluk payı var mı sizce?
Tabii ki var, tabii ki var. Yani yayının biraz başında gelen bir dinleyicimizden gelen tekst okumuştunuz. Yani dünyada açlık değil, açgözlülük var. Hı-hı. Çok hoş bir ifade var diye. Bu kadar açgözlülüğün olduğu ve desteklendiği, geçer akçe sayıldığı bir dönemde, yani birbirinin üstüne basmanın yani gerekli olduğu şeklinde inancın olduğu bir dönemde maalesef bu oluyor. Yani gençlerimize iyi insan olmayı, iyi huylu, çevresine iyi davranan, güzel insan olmayı öğretemiyoruz. Maalesef başka erdemler öne çıkıyor.
Bir de biraz önce bahsediyorduk, işsizler sanki suçluymuş gibi davranılıyor dediniz. Bir de bu tabii yine dün yeniden haber oldu. Drug test yapılacak, uyuşturucu kullanıyor mu kullanmıyor mu diye böyle bir şey yapılacak. Bazı insan hakları kurumları karşı geliyor buna. Böyle
o da
şey
aynı yerden
diyor.
Geliyordu. O da aynı yerden geliyordu o araştırmada. Yani çıkış noktası aynı. Bunları aşağılamak, üstüne basmak ve toplumdaki belli seçmen kesimlerini, belli gelir gruplarını, şunu bunu, onları gıdıklamak. Sadece amaç o. Kaldı ki şu an Batı dünyasında bu tür insanların görmediği gelişen bir düşünce akımı, artık Finlandiya'da da bunun deneyleri yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Universal salary, yani herkese maaş bağlanması şeklinde bir görüşün bile hakim olmaya başladığını görüyoruz. Yani Batı ülkelerinde insanlara, herkese çalışsın çalışmasın para verilmesi bile mümkün.
Değil mi? Gerçekten
oraya,
mümkün.
Oraya geldi.
Evet.
Oraya geldi.
Evet, evet.
Ve yani bunu bir takım şartlara bağlamak, işte yok uyuşturucu kullanmayacaksınız, yok her dediğinizi yapacaksınız, her işe müracaat edeceksiniz gibi bir takım aşağılamaya endekslemek hakikaten yakışıksız bir şey. Ve dünya oraya doğru gidiyorken bu maalesef bu tür insanlar geriye doğru kürek çekiyorlar.
Bu universal salary gerçekten çok iyi bir fikir dediğiniz gibi, ama bunu büyük şirketler, dev şirketler kabul eder mi sizce?
Dev şirketler şöyle kabul edebilir: bu insanlara herkese bir maaş verilirse benim malımı da alacak parası olur herkesin. Hmm. Bu denklem kurulduğu zaman tıkır tıkır da işler zaten. Yani kaldı ki buradaki sorun büyük şirketlerden vergi toplanamaması. O vergi toplanabilse zaten bu hemen yarın olabilir bu. Yarın bile mümkün bu. Ve bu tür aşağılamalar, sosyal kırılmalara hiç gerek kalmadan bu yapılabilir. Herkese maaş bağlanır. İsteyen ayrıca çalışıp daha fazla para kazanıp daha iyi bir yaşantı için uğraşabilir. Ama toplumda genel bir iyileşmenin sağlanması, sokaklarda kimsenin yatmaması, işte aç açıkta kimsenin kalmaması, sakatların, işte bütün dezavantajlı kesimlerin iyi bir yaşantı gibi öyle temel istekler için bu gerekiyor ve o toplumlar zaten buraya doğru gidiyor.
Biraz önce o Afrika ile ilgili programın sonunda da belirttiğim gibi, aslında diyor Dünya Gıda Örgütü, dünyada yeteri kadar gıda üretiliyor ama bilmem kaç milyon ton denize dökülüyor deniliyor ki bu da insanı hayretler içinde bırakan, vah vah dedirten haberlerden birisi olsa gerek.
Evet, Avustralya'da da çok ciddi gıda israfı var. Çok ciddi işte yiyecek israfı, bu konuda programlarda bu ara çok var zaten. Bu konuda bir kamuoyu duyarlılığının yaratılması lazım. Biz hepimiz yani Türkiye'de büyürken evlerden çöp çıkmazdı. Yani o dünyalardan geliyoruz. Şu an evlerimizden çıkan çöpün haddi hesabı yok. Yani bu konuda hepimizin çok dikkatli olması lazım ve duyarlılığın çok artırılması lazım.
Bir diğer konu yine tartışılıyor, uzun bir zamandır tartışılıyor doğrusu. Sizin de bilgi sahibi olduğunuz bir konu. Hastaların reçeteyle marijuana kullanmasına izin veren yasa tasarısı senatodan geçti. İyi mi oldu sizce?
Bence iyi oldu ama koalisyon, hükümet yine bu konuda bir ileri bir geri davranarak gerçekten bir kararsız bir tutum sergiledi. Dün çıkan karar Yeşillerin liderinin önergesiyle ve tuhaf bir şekilde Tek Ulus Partisi'nin de desteğiyle, İşçi Partisi'nin de desteğiyle bir anda geçiverdi. Bu konuda topluma çok ciddi bir bilinçlendi ve baskı süreci yoğunlaşıyor geçtiğimiz yıllarda bilindiği gibi. Belirli hastalıklarda, belirli kanserlerde, multiple skleroz gibi hastalıklarda, epilepsilerde, depresyonlarda marijuana kullanımını, ki bu işte uyuşturucu etkisinden dolayı kullanılan marijuana'dan farklı olarak belli dozda üretilen ve legal bir şekilde satılan ve hastaya verilen marijuana'nın başka tedavi yöntemlerinden çok daha iyi olduğu biliniyor zaten ve bu konudaki tek ciddi engel muhafazakar politikacılar. Bir şekilde kendi tabanlarına şirin gözükmek için biz uyuşturucuya karşı çok sert davranıyoruz imajını devam ettirmek için buna yıllardır taş koyuyorlar ve umarız bu yasanı geçtikten sonra İlk veriler çok düzgün gelir ve bu konuda geri dönülmez artık. Bu önemli bir gelişme. Umarız uygulamada da aksaklıklar bir an evvel giderilip hastalar, bu konuda gerçekten olmasını bekleyen hastalar rahatlıkla bu tedavi yöntemine kavuşur.
Peki bu uyuşturucu serbest kalacak anlamına mı geliyor bu o zaman?
Hayır, hayır. Tabii ki reçeteyle olacak. Şu an Avustralya'da bir üretim yok. Bu reçeteyle dışarıdan yine kontrollü bir şekilde regulated ithal edilebilecek. 3 haftalık gereken miktar ithal edilebilecek şekilde çıktı yasa. Bunun üzerine bir sürü oynamalar mutlaka olacaktır. Bu yine doktor kontrolünde olan bir şey. Gerçekten gerekliliği artık tartışma götürür bir konu değil. Çünkü çok konuda yazıldı, çizildi. Toplumda talep var, hasta yakınlarından talep var. Tek engel işte muhafazakar görüşlerin bir şekilde yatıştırılması.
Bir dinleyiciden SMS gelmiş. İki önemli doğru diyor. Bir, ırkçılıktan göçmenler işe alınmıyor. İki, İngilizce öğrenemeyen göçmenler iş bulmada geri kalıyor demiş. İkisi de doğru zaten. Bazen ırkçılık, hala ırkçılık nedeniyle işe alınmamak söz konusu oluyor mu sizce de?
Oluyor, oluyor. Bunu her çok çeşitli vesilelerle konuştuk. Bu maalesef o hala olması çok üzücü bir şey. Yani burada büyüyen gençlerimizin, bu topluma uyumsuzluk gibi bir sorunu zaten olmayan gençlerimizin adından dolayı shortlistlere alınmamasını, bunun kanıtlanması çok kolay değil tabii. Hı hı. Toplum içinde tartışılması çok kolay değil ama hepimiz biliyoruz zaten çevremizdeki örneklerden. Bu çok yaygın bir konu, üzücü bir konu ama tabii bunu gündemde tutmamız ve toplumun geneline bunu anlatacak yollarımızın açık olması lazım. Bunu iletebilmemiz lazım.
Nasıl anlatarak nasıl bunun önüne geçebiliriz
yani
veya fayda sağlarız?
Yani gündeme getirmemiz lazım. İşte bu da yine toplumun geneline entegre olarak yapılacak bir şey. Biz toplumun genel dinamiklerinden haberdar olup onlarla birlikte yaşayıp, yani kendimizi izole etmezsek bu yakınmamızı da iletmemiz mümkün olabilir. İşte bu sadece devlet kademelerinde değil, özel sektörde ve başka her yerde işe alımlarda işte equal opportunity gibi yasaların ve anlayışların etnik toplumlarda kapsaması konusunu gündeme getirerek sağlayabiliriz bunu.
Levent Bey, bugün çok güzel, çok önemli, çok iyi konulara değindik. Siz de görüşlerinizle, bilginizle hem beni hem dinleyicileri aydınlattınız. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Evet değerli dinleyiciler, Avustralya gündeminde Levent Efe ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Siyasetten biraz felsefeye kadar uzandık. Dünyada, ülkemizde neler yapılırsa daha iyi olur konularını görüştük. İleride belki siz de buna katılırsınız. Siz de görüşlerinizi daha çok belirtirsiniz. Ama bizden bugünlük bu kadar. Yarın öğleden sonra Türkçe programı yine sizinle birlikte olacak. Ben şimdilik hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.